Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Şu birini kafada bilirsiniz eğer ses mes geliyorsa.
Aşağıya ses geliyor.
Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugün Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an ve sünnette bizlere gelen öne çıkan şahsiyetiyle, karakteriyle alakalı olan dördüncü dersi yapıyoruz inşallah. İnşallah bu ders tamamlamayı düşünüyorum. Biraz belki uzar ama tamamlanmazsa bir ders daha yapacağım. Sonra dinde ölçülü olma diye tekrar kavram derslerine döneceğiz. Evet. Daha önceki dersleri şöyle kısaca hatırlayacak olursak, ilk Allah Resulü'nün ön plana çıkan eminliği, dürüstlüğü, Allah'tan korkması, tevekkülü, liderlik vasıfları, bunları gördük. Bugünse inşallah hoşgörüsünü, çocuklara yaklaşımını, kadınlara yaklaşımını, tabiata, çevresiyle olan ilişkilerini, dünya malına bakışını, zühdünü, mal toplamaya bakışını, haksız kazanca bakışını ve malı temizlemedeki vasıtalarını görmeye çalışacağız. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Evet. Hoşgörü. Önce hoşgörü dediğimizde bu hangi manaya geliyor bir bakmak lazım. Hoşgörü, insanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme, dengeli olma, affedici olma, kusurlara bakmama, farklılıkları anlayışla karşılama anlamlarına gelir. Ve hoşgörü, farklı dil, din, cins, inanç ve anlayış bakımından başkalarının varlıklarından rahatsızlık duymama. Her şeyi anlayışla karşılayarak mümkün olduğunca hoş görme halidir. Ve hoşgörü de zoraki istemeyerek bir tahammül, bir katlanma değil, kabullenme, olumlu ve ılımlı yaklaşımdır. Şimdi bir meseleyi irdelemek için o meseleyi zirveye çıkaran insanın yaşadığı ortamı güzel bilmek gerekir. Allah Resulü'nün yaşadığı ortama bakıyorsunuz. Arap diyorlar ama Araplar zenci değildir kardeşler. Yani karıştırılıyor. Mesela Resul çalıştı orada. Nedir? Köle olarak gelenlerdir çoğu. Normalde Araplar beyaz tenli insanlardır. Yani çok siyah olan değil. Ama Peygamberimizin yaşadığı ortamda Sudanlı var. Habeşli var, Yemenli var, Arabı var, köle olarak gelenler var. Yani birçok insanlar var. Bunların renkleri, görünüşleri, şeyleri nedir? Hep farklı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda Mekke müşrikleri ne diyor? Tamam diyor, seni kabul ediyoruz ama şu köleleri bizim soframıza ne yapma? Oturtma diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır. Ve hiçbir zaman zayıf, fakir, köleler olmadan sofrasına ne yapmıyor? Oturmuyor. Yani hoşgörü dediğimizde hiçbir şey ne yapmayacaksın? Gözetmeyeceksin. Onlara güzel bakacaksın. Kibirlenmeyeceksin. Tepeden ne yapmayacaksın? Bakmayacaksın. Ve gönül rahatlığıyla olacak. Bu zoraki ne yapmayacak? Olmayacak. Şimdi mesela riya derslerini hatırlayacak olursanız, riya nedir? Yaptığın amelin birisi tarafından taltif edilmesini, beğenilmesini istemektir. Şimdi riyada Bazı etkenler var. Bunu insanlar gözünden kaçırır. Ya bu rüya mı, bu rüya değil mi diye. Etken nedir? Burada bir istek var. Başkasının taltifini istiyorsa onu razı etmeye ne yapacak? Onun gönlünü almaya, onu kendine cezbetmeye çalışacak bir hareket yapması lazım. Ama bir insan yaptığını Allah için yapıyorsa başkası onu taltif etmiş, etmemiş ne yapmaz? Kılmamaz. İbrahim Aleyhisselam yeryüzünde kaç tane şeyi vardı? Kendisine tabi olan? Korku, sıkıntı, çekinti. Hiçbir şey yok. Birçok ümmete sahip olan insanlar da vardı. Yani ne olursa olsun davada, davetçide, insanda değişiklik ne yapmayacak? Olmayacak. Rıza-i alayı. İşte hoşgörüde birincisi zoraki olmayacak. İsteyerek olacak, tahammülsüzlükle ne yapmayacak? Olmayacak. İşte o zaman hoşgörü buna hoşgörü denir. Bir çıkar için hoşgörü ne yapmayacak? Yapmayacak. Bu tariflerden yola çıkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşgörüsünü farklı inançlara ve farklı fikirlere yaklaşımını içerecek şekilde iki bölüme ayıracağız kardeşler. Birincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insanın hakkında değerlendirmede bulunurken önce onun şahsına ve toplumuna karşı yaptığı davranışları ele alırdı. Yani hem kendi şahsına, hem karşıdakine, hem de kendi akraba kavmiyetine. Şimdi sizin en hayırlınız kimdir diyor? Eşine ve çocuklarına hayırlı olan. Şimdi sahabe geliyor, Allah Resulü onu vali tayin ediyor. Hasan'la Hüseyin geliyor, tepesine çıkıyor. Ne yapıyor? Bir sürü hareketler yapıyor. Allah Resulü onları öpüyor. Adam diyor ki benim şu kadar çocuğum var. Ben daha onların bir tanesini şurama almadım. Yani öpmedim de. Merhamet yoksa ben ne yapayım diyor. Şimdi demek ki insanın hem kendi şahsına hem kendi ehline yaptığı neymiş? Çok önemli. Allah Resulü'nün kanaati de önce buralara bakarak ne yapıyor? Değerlendiriyor. Ama dıştaki değeri neydi? Bu adam tam vali olacak vasıflarda birisi. Yani kendini kanıtlamış. Ama tabiyetine olan merhametsizliği veyahut onlara karşı duygusuzluğu, ilgisizliği ne diyor? Sen tabiyetine de merhamet etmezsin deyip onu ne yapıyor? Azlediyor. Bu da insanları değerlendirmede her yönünü bakmayı bulunduruyor. Bir insan hakkında değerlendirmede bulunurken demek ki onun şahsına, çevresine ve topluma karşı sergilediği davranış biçimlerinin hepsi birden ele alınmalıdır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliğini analiz ederken sağlıklı bir sonuca ulaşmak için de önce onun yaşadığı toplumun farklı kesimlerle diyaloglarına değinmeli, değişik durumlardaki tavırlarını incelemek zorundayız. Yoksa bunu anlamamız mümkün değil. Bakın şimdi Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret etti. Orada kendisinin varlığını kabul eden farklı gruplarla karşılaştı. Bunlar müşrik Araplar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlardı. Mekke kendisini istemedi ama Medine'de müşrik de olsa bir Arap Allah Resulü'nü reddetmedi. Yani gelebilir, burada kalabilir. Yahudiler vardı, onlar da kabul etti. Hristiyanlar vardı, onlar da kabul etti. Müslümanlar zaten kendisini çağırdılar. Şimdi buradaki bu farklı inanç ve çerçeveye mensup insanları bir arada yaşayacakları ortak bir hukuku birlikteliğin içine davet etti. Enes'in evinde toplanan Müslüman ve gayrimüslimler bir şehir devleti yapısı ortaya çıkarmada anlaştı ve burada tarihte ilk örneği olan bir devlet başkanı tarafından ortaya konan ilk anayasa yürürlüğe girdi. Allah Resulü onlarla ne yaptı? Bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın içinde mesela birçok sahabe itiraz etti. İşte o kafatanlara biz onların en güçlü zamanında bile bir dirhem para vermedik, bir buğday vermedik, şimdi güçlüyüz, buğday mı vereceğiz, cizye mi vereceğiz gibi sahabelerden bile ne yapıldı? itirazlar geldi. Ama savaş anı görüldü ki onlarla yapılan anlaşmanın ne kadar önemli bir anlaşma olduğu ortaya ne yaptı? Çıktı. Çünkü bunlar orada. Kafir gelip içerideki düşmanla anlaşırsa ne olur? Bunlar içeriden, o dışarıdan bir anda seni ne yapar? Bertaraf eder. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı ne yapmıştır? Çok hoşgörülü davranmış ve bu hoşgörü de Müslümanların güçlenmesine ve devlet kurmasına kadar da ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi tebliğine muhatap kıldığı insanları ister davetini onaylasın, ister onaylamasınlar, bulundukları konumu itibariyle onları kabul etti. Kendilerine İslam'ı teklif etmekte, hakikati inanmaya davet etmekte, fakat tercihlerinden ötürü onları yargılamadı. Mesela en çok verdiğimiz örneklerden bir tanesi, komşusu Yahudi. Onun yanında oturuyor. Çocuğu ölüm döşeğinde gidiyor, hasta ziyaretine gidiyor ve o anda bile çocuğu ne yapıyor? İmana davet ediyor. Ve çocuk da ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani davet var, zorlama nedir? Yok. Bu şekilde bir davetteki şeyi var, yaklaşım var, hoşgörü yaklaşım var. Aleykümselam var. Yaşar hoş geldin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseyi İslam'ı kabul etmeleri hususunda zorlamamıştır. Çünkü dinde gayrimüslime zorlama yoktur. Dinde zorlama kime vardır?
Müslümana.
Müslümansa ona ne yapacak? İşlemiş olduğu münkerde baskı yapmak zorunda. Niye Ka'b bin Malik'ten 52 gün konuşulmadı? Müslüman olduğu için hata yaptı. Niye bir zina edene rejim edildi? Neden hırsızlık yapanın eli kesildi? Çaprazlama el ayağı kesildi. Ve en sonunda 4. 5. hırsızlığında da bir insana kafası kesiliyor. Neden içki içildiğinde sopa, kız sopa vuruluyor? Demek ki dinde gayrimüslimlere dine gir diye zorlama yok ama telkin her zaman davet nedir? Ön tarafta. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu prensipler ışığında muhatabından hiçbirini tebliğini kabul etmesi için zorlamamıştır. Ve onun vazifesi insanların onaylayabilmeleri için mümkün olduğu müddetçe sarih, anlayabilecekleri, zorlayıcı olmayan ve kalplerini İslam'a ısındıracağı davet şekliyle ne yapmıştır? Onlara yaklaşmıştır. Ve onları kendi vicdanlarına bırakmış. İster kabul etsin, ister etmesin. Hatta bakın, sahabeler bile bazen Peygamberimizin, bazen değil, çoğu zaman hiç anlayamıyorlardı hareketlerini. Pazarda bir kavga oluyor. Kavga sebebi nedir? Ensar'la bir Yahudi ne yapıyor? Tüccar münazara ediyor. Yahudi ne diyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Musa'ya and olsun ki. Niye? Adam Yahudi. Peygamberi kim? Musa Aleyhisselam. Ona dua edecek tabi. Onu yüceltecek. Ensar'da tokada vurduğu gibi aşağı indiriyor adamı. Yani Allah Resulü'nden daha hayırlı mı var diye. İkisi nizalaşıp Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde Ensar kime güveniyor? Peygamber'e güveniyor. Çünkü ondan dini telkin aldı ve doğru olanı onu kabul etti. Allah Resulü kime kızıyor? Ensar'a kızıyor. O adam ne yapıyor? Adaleti görünce hemen iman ediyor. Kalbi yumuşuyor. Yani böyle bir peygamber varsa, adaletli de bakıyorsa diye hemen ne yapıyor? İslam'a giriveriyor. Halbuki öbürünü İslam'a davet edebilirsin. Zorlu olabilirsin. Güçlüsün de. Ama hoşgörülü davranması onun Müslüman olmasına sebep oluyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok prensibi var. Prensiplerinden birisi zorlayıcı olmaması. İbn-i İshak'tan gelen bir rivayette Ensar'dan birisinin Hristiyan iki oğlu vardı. Ve İslam'ı kabul etmemekteydiler. Bu adam Allah Resulü'ne gelerek diyor ki ben diyor bu çocuklarımı İslam'a girip girmemeye zorlayabilir miyim? Bunun üzerine inanç hususunda zorlama olmayacağını bildiren ayet nazil olmuştur. Nüzul sebebi bu. Yani insanları İslam'a zorla sokma, Allah Resulü'nün sunduğu inanç hürriyetine sığmadığı gibi ayrılmak isteyenlerin mürtetleri öldürmek de onun mesajının ruhuna nedir? Aykırıydı. Fakat İslam hemen hemen tamamının mürtedin öldüreceği hükmünü getirmiştir. Neden mürtet öldürülür? Şimdi Hristiyan zorlayamıyorsun ama Müslüman dinden döndü, öldürüyorsun. Yani sanki burada çok zıt tablolar varmış gibi gündeme geliyor. Şimdi İslam'daki buradaki caydırıcılık hükmü şu hoşgörüye ters de değil. Şimdi hepimiz Müslümanız. Birbirimize çok tutkun ve bağlıyız. İçimizden bir arkadaş mürtet oldu, Allah muhafaza. Bu ne yapar? Çok büyük bir fitnedir. Bu insanların da çıkmasına sebep olur. İşte bu yüzden cezası da nedir? O nispettedir. Fitne çok büyük olduğu için aynen Ebu Bekir'in zamanındaki vakayı düşünün. Allah Resulü vefat ediyor. Ebu Bekir halife oluyor. İslam'daki yani birçok insan bölük bölük İslam'dan çıkmaya başlıyor. Mürtetler çoğalıyor ve mürtet savaşları var. Ridde savaşları. Ve sebebine bakın. Sebep ne?
Zekat.
Malını vermeye adam ne yapıyor? Yüksünüyor. Halbuki zekata bir bakın arkadaşlar ya. Birisi gelir, ağa gelir, paşa gelir, damat gelir, adam koçu yıkar. Allah ister, malı Allah vermiştir, ona yıkmaz. Yani misli misli zaten veriyor adam onu. Araba alıyor kesiyor, ev alıyor kesiyor, şunu yapıyor kesiyor, pikniğe gidiyor kesiyor, yiyor kesiyor, Allah istiyor. Yok. Vallahi diyor Allah Resulüne verilen bir keçinin ipini vermeyin, sizinle ne yaparım? Harp ederim. Ömer geliyor ne diyor Ebu Bekir'e? Ya diyor sen la ilahe illallah diyen birine harp mı açacaksın diyor. Vallahi diyor bir keçinin diyor ipini vermesinler açarım. Neden? Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun. Allah kalbini öyle bir açıyor ki bu mürtetliğin pasif bir direniş olmadığını ne yapıyor? Seziyor. Çünkü İslam daha yeni filizleniyor. İnsanlar yeni oturmaya başlıyor. Çözülme ne yapar? İnancı, güveni, huzuru, kardeşliği bozardı. Ve bu da bu şekilde verilen cezalardan bir tanesi.
Bazı kabileler reislerin etrafında toplanmıyor mu?
Evet. Aynı şekilde işte. Yani buradaki iki zıt tabloyu vermemin sebebi çünkü İslam'da mürtet olanın boynunun vurulması, malının ganimete gidilmesi çok eleştiriliyor. Birbirine zıt gözüküyor. Halbuki zıt değil. Yerhamdülillah. Bu nedir? Birisi hoşgörüdür. Kafir zorlanamaz ama iman ettiyse görülen bir münkeri izale etme müminin nedir? Alametidir. Ve onun da imanının nerede olduğunun göstergesidir. Mürtetlikse Allah muhafaza dinin çözülmesidir. Mesela Hristiyanların içinde de bu Protestan, Ortodoks, Katolik mezhepleri çıktığında ne kadar kan döküldü. O Rönesans devri mi deniyor o devre? Yıllarca millet yani Hristiyan olanlar birbirini ne yaptı? Kanını döktü. Sebebi ne? Kendilerine göre diğerlerinin mürtet olmasıydı. Aynı şekilde onlarda da yani diğer batıl dediğimiz şeylerde de bu had safhadadır. Ve hala bugün Katolik olan bir Hristiyan ülke Ortodoks'u sevmez. Ona göre kafirdir o. Hala sevmezler.
Onlar da mezhep değil, din olarak.
Görüyorlar. Din olarak. Bizim aynı günümüzde de böyle. Daha önce bir Şafii mezhebinden birisi veyahut Hanefi mezhebinden birisi birbirlerine kız alıp ne yapmazlardı? Vermezlerdi. Bu kadar had safhadaydı. Ki düşünün bir bu şekildeki ayrılık insanları bu hale getiriyorsa mürtetlik ne yapar? Tamamen çözülmesine sebep olur. Allah hepimize hayır versin. Bizi de, neslimizi de bu duruma düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Allah ehli kitabı ve özellikle Yahudileri Allah Resulü'nü anlatırken onların hainliklerini, kıskançlıklarını ön planda tutmasını tavsiye etmişti. Çünkü tüm bu kötülük huylarına rağmen onları yine de affetmesini, hoş görmesini de tavsiye etmiştir. İşlerinden pek azı hariç onlardan, Yahudilerden daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine belli olduktan sonra sırf işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi dininizden vazgeçirip küfre döndürmek isterler. Yine de Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affetip bağışla. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kim vermiş bu emri?
Allah.
Allah. Hani insanlar diyor ya, Yahudi'ye niye ziyarete gitti? Allah'ın emri için. Hasta olan birine Allah'ın emri gereği. Onlara hoşgörülü davran. Çünkü Yahudiler çok şerli insanlar. Dört kitapta da ne yapılmış? Lanetlenmiş. Yani onları düşman edinme. Af yolunu tut. Hoşgörülü davran. Bu sefer en azından çekemesen bile belki hainliğine ne yaparsın? Bir nevi mani olursun. Ama buna rağmen bakın Bukhari'ye, Müslüme, Yahudi kadın ne diyor? Ey Abdülmuttalib'in oğlu, bak diyor, oğlak kestim, yer misin? Allah Resulü tamam diyor. Halbuki zehirliyor. Yani hainliklerini hiçbir zamanda ne yapmıyorlar? Gizlemiyorlar. Kıskançlıklarını hiçbir zaman gizlemiyorlar. Yine peygambere sihir yapan nedir? Yine onlar. Yine bir Yahudi. Bugün Mutezile her ne kadar kabul etmese de sihri. Bakın ayeti kerimede herkes bulunduğu hal üzerine diyor. Mizacına göre ne yapar? Hareket eder. Yani bakıyor şimdi Allah Resulü etrafındakilere, güzel, şablon güzel, kalıp güzel. Onların kalıbından ters hareketler olduğunda üzülüyor. Yani niye mesela Yaşar bu halinde istenilen davranışı sergilemiyor? Allah diyor ki üzülme ey Resulüm. Herkes tabiyetince hareket eder. Yani mizacı neyse ona göre hareket eder diyor. Ve Yahudiler de nedir? Kıskanç. Yahudiler nedir? Çirkin. Hain insanlar. Yani bunların mizacı bu. Üzülme diyor. Yani bu bunlardan gelecek. Sen kendine dikkat et. Yani insanın dostu hain olursa o da ona bakarak ondan vasıflı değilse kendi de hainleşebilir. Çirkefse bir bakarsın ki onunla tartışa o da çirkef hale gelmiş. Yani kendini koruyamıyorsa insan muhakkak etkilenecektir. Sen diyor iyilik yolunu tut diyor. Bak yine mesela Ayşe annemizin anlattığı, hepinizin bildiği rivayet. Yahudilerden bir topluluk geliyor. Esselamu aleyküm deyip oturuyorlar. Yani kulak verme, belki anlamazsın. Yani ölüm üzerine olsun. Ayşe annemiz diyor ki onlara çıkışıyor, lanetler ediyor. Ya Ayşe yavaş ol. Sonra onlar gittikten sonra ey Allah'ın Resulü duymadın mı sana ölüm üzerine olsun dedi. Dedim, duydum. Ve aleyk, sizin de dedim diyor. Yani anlıyor, tepkisi gayet yumuşak, sert değil. Onlar cedere geliyor. Allah kimin duasını kabul eder? Kendi kendilerine belayı ne yaptılar? Aldılar. Diyor. Yani sen niye kızıyorsun? Sen iyilik yolunu tut ve af yoluna git diyor. Ama onların yaptığı hareket çirkin değil mi? Çirkin. Söyledikleri söz kötü değil mi? Kötü. Ve Ayşe annemizin itirazı da nedir? Allah çirkin davranışı, kötü sözü ne yapmaz? Sevmez diyor. Ona sana bunu yaptım. Olsun diyor. Evet. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu çok güzel hareketlerden bir tanesi. Rabbim hepimize onun anlayışını nasip etsin kardeşlerim. Yine bakın birçok insan vardır ki etrafıyla hiç istişare etmez. Benim der. Allah Resulü malumunuz birçok meselede bunu zikretmişizdir. Uhud Savaşı'nda hazırlanın diyor. Dışarıda ne yapacağız? Müşrikleri karşılayacağız. Selman geliyor fikrini beyan ediyor. Diyor ki bu senin görüşün mü? Yoksa Allah'ın bir vahyi mi? Allah Resulü diyor ki hayır, benim görüşüm. Biz diyor yaşadığımız şehirde, yani Fars'ta, İran'da dışarıdan düşman geldiğinde ansızın hazırlıksızsak hem de kazar şehrin içinde kalırız. Uzaktan geliyorsa, yani yorgunsa çıkar dışarıda karşılarız. Yani biz dinciz, onlar yorgun güçlü de olsa. Ama diyor böyle bir şeydeyse böyle yaparız. Allah Resulü ne yapıyor? Hay hay diyor. Ve ne yapıyor? Onun sözünü dinliyor. Şehirde kalıyor. Hendekler hazırlıyor ve harp ne yapıyor? Bu şekilde cereyan ediyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanların sözlerine değer vermesi, onlara nedir? Takdir ettiğini gösteriyor. Evet. Yine kardeşlerim, mesela Ayşe annemizin azat ettiği Berire'yi hatırlıyor musunuz? Onun kıssasını çok okudunuz mu? O azat edilip de satın alınıp hür olunca, bir de onun kocası vardı, kölesi. O da köleydi. Şimdi azat edildiği zaman nikah ne yapar? Onlardan düşer. Hür kadın ister alır onu, ister almaz. Mugis miydi adı? Allah alem, öyle bir şeydi. Ayşe annemize geliyor, ağlıyor. Berre kabul etmiyor. Allah Resulü'ne kadar gidiyor. Allah Resulü Berire'ye söylüyor. Berire Allah Resulü'ne diyor ki ey Allah'ın Resulü, bunu emir mi diyorsun, tavsiye mi? Ben emredemem diyor. Ancak tavsiye. Almıyorum o zaman diyor. Adam ağlaya ağlaya iki göz iki çeşme ölüp gidiyor. Berire de onun yüzüne bile ne yapmıyor? Bakmıyor. Bakın burada da ne var? Berire bunu almadı diye Allah Resulü en ufak bir şeyi Berire'ye ne yapmıyor? Söylemiyor. Bu da insanların yaşayışında yaptıkları hal ve hareketleri şirk, küfür, bidat olmadığı müddetçe ne yapamıyorsun? Karışamıyorsun. Karışamadığın gibi emretme yetkisine sahipsen bile benim dediğimi yapmadı diye ona hiçbir kin, garez ne yapamıyorsun? Duyamıyorsun. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel bize verdiği kişilik derslerinde bir tane. Evet. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli toplum kesimleriyle ilişkilerine. Misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara yaklaşımı. Yani birçok meselede çok büyük hatalarımız olduğu gibi bu konuları basit görmeyin. Hepimizin çocuğu var mı? Var. Olmasa bile biz birilerinin çocuğu değil miyiz? Yani bizim de anamız babamız var. Ölse bile onların gözünde yaşayanları biz neyiz? Çocuklarıyız. Toplum zaten üç kişiden müteşekkildir. Anadır, babadır, çocuktur. Dördüncü var mı?
Yok.
Yok. Ve en büyük eksiklerimizden birisi, ebeveynlerimizin de bu hatası, çocuk eğitiminde çok müşkülatlı neyiz? İnsanlarız. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara yaklaşımını öğrenirsek en azından kendi çocuğumuza da yaklaşmayı ne yaparız? Öğrenmiş oluruz. Yoksa atadan babadan aldığın kültürle ne yaparsın? Gidersin. Çocuk da sen nasıl horozlanıyorsan o da öyle horozlanır. Sen nasıl konuşuyorsan o da ne yapar? Öylece konuşur gider. Hatta öyle insanlar vardır ki çocuğunun huylarından nefret eder. Gelir burada şikayet eder. Bir bakarsın ki aynı huy katmerli olarak kendisindedir. Ama farkında değildir insan. Fakat çocuğundan bu ne yapar? Rahatsız olur. Halbuki kendi nefsinde vardır. Ve bakın peygamberin çocuklarına yetiştirirken çok titizlikle ne yapmıştır Allah Resulü? Yetiştirmiştir. Hatta birçok örnekte hadislerin arasında sıkıştırılmış. Bunları ne yaparız? Görürüz. Şimdi onlardan bir tablo vereceğim. Kardeşler, Allah insanoğlunun fıtratına her zaman masum yavrular olan çocuklara karşı bir sevgi bahşetmiş ve onu insanlar için göz aydınlığı kılmıştır. Bu sevgi kiminde bu kadarken bir diğerinde daha fazla, kiminde daha çoktur. Bazen de insanlık vasfını yitirmiştir. Çocukları daha doğmadan öldürme yoluna, kürtaj yoluna ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Veyahut da Allah muhafaza, günümüzde bilmiyorum varmış, vakasını duymadım. Kız çocuğum oldu diye büyüyünce derin derin hendekler kazıp götürüp oraya ne yapmıştır? Atmışlardır. Aynen Allah Resulü'nün geldiği dönemde olduğu gibi. Yani insanlık iflas edince çocuğa yaklaşımda merhamet ne yapıyor? Bitiyor. O zaman birinin kız çocuğu olduğunda suratı ne yaparmış? Kas katı kesilirmiş. Oğlu olduğunda kas alırmış. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte böyle bir ortamda kız olsun, erkek olsun çocuğa merhametle, sevgiyle yaklaşmayı öğretmiştir. O çocukları bozulmamış, saf, duru insanlar olarak görmüş. Yani fıtrat üzerine inen, doğan, ne verirsen alan bir eğitilen şey olarak görmüştür. Onları çeşitli kirlere, daha sonra Yahudi ve Hristiyanlara, müşriklere davranışlarına benzeyen olarak olmasınlar diye ne yapmıştır? Hareket etmiştir ki kirlenmesinler, temizlenmesinler diye bizlere çok önemli bir söz söylemiştir. Mesela birçok fıtrat dersinde işlerken şu hadisi söyleriz. Her doğrulan çocuk ne üzerine doğar? Fıtrat. Yani tertemiz, masum, hiçbir şeyi yok. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi. Yani çocuğu kirleten biziz. Ana baba. Allah Resulü'nün dikkatini çektiği nokta bu. Sen neysen çocuğunu da ne yapıyorsun? Öyle yetiştirmeye çalışıyorsun. İşte Müslümansan Müslüman gibi ne yap? Yetiştir diyor. Ve kalbi tüm insanlığa karşı büyük sevgi ve merhamet hisleriyle dolu olan Allah Resulü'ndeki çocuk sevgisi inanın benzeri gösterilemeyecek seviyede ve nitelikte. İnanın bir örneğini ben bilmiyorum. Ne sahabede ne de ondan sonraki bir insanlıkta. Ve Allah Resulü'nün bu örneği inanın kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa nedir? Örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocukları hissetmeyen, bilmeyen varlıklar olarak görmez. Onları her zaman ciddiye almış. Onları sanki yetişkinlerle konuşur gibi konuşmuş. Onları dinlemiş. Onlarla şakalaşmış. Onlarla çocuk olmuş. Onları kendi yanında hep rahat ettirmiştir. Yani gelen bir çocuk peygamberin yanında her zaman huzur duymuş. Onunla kendini güçlü hissetmiş, yani bana değer veriyor tipinde. Peki bizler bugün çocuklarımızla nasıl konuşuyoruz? Onlara nasıl değer veriyoruz? Onlar mı bizi yönetiyor? Biz mi onları yönetiyoruz? Ha? Ne dersiniz? Eğer bizler Allah Resulü'nün şu uslubunu takip etsek ömür boyu bu çocuklar bize saygı duyar. Sen değer verirsen o çocuk ömür billah sana ne yapacak? Değer verecek. Sen o çocuğunu dinlersen o çocuk da seni her zaman ne yapacak? Dinleyecek. Yani uslup bu. Ondan şakalaşacaksın. Mesela hep anlatırlar, örnekler verirler. Çocuk işte haçlık istiyor babasından. Her haçlığını biriktiriyor. Biriktiriyor, biriktiriyor. Bayağı bir parası oluyor çocuğun. Babasına diyor ki, baba sen diyor nerede çalışıyorsun? Şurada. Senin saat ücretin kaç lira? Şu kadar. Al diyor şu parayı. Şu kadar saatte diyor bana zaman ayır diyor. Anlatabildim. Yani çocuk kendisine değer verilmesini istiyor. Bizlerse Allah'tan çocuk isterken ne kadar bir şeye gireriz. Hele olmadı telaşa gireriz. Hatta karısını boşayanlar bile vardır. Çocuğu olmadı, işte şöyle olmadı. Erkeğin çocuğu yoksa ki Allah Resulü'nün çocukları öldüğünde düşün müşrikler ne diyordu? Soyu kesik diyorlardı. Epter diyordu. Dalga geçiyorlardı. Aynı o müşriklerin huyları sanki bu toplumda yok mu? Burada da insanlara eziyet. Peki Allah verdi. Cennet meyvesi bunlar. İnsanlar verildikten sonra ne yapmıyor? Kıymetini bilmiyor. Ama eğitim nedir? Her zaman çok önemlidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ortamda çocuklara ne yapmıştır? Değer vermiş ve onları ciddiye almıştır. Bakın Enes'ten gelen rivayette şu sözler çok önemli. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın zamanında ilk dönemde evlat edinme neydi? Caizdi. Haram değildi. Onun evlatlığı vardı bir tane. Kimdi? Zeyd. Ahzab suresinin 4. ayeti inince ayette ne diyor? Artık çocuklarınızı babalarınız adıyla anın. Yani evlatlık nedir? Haram kılınıyor. Zeyd'in ailesi geliyor. Babası, dedesi, amcası. Allah Resulü'nün yanına geliyorlar ve çocuğu istiyorlar. Çünkü çocuk kimi? Onların. Allah Resulü ne yapıyor? Evlatlık ediniyor. Zeyd kimi seçiyor? Neden seçiyor? Soruyor şimdi, sizin bir evladınız sizi bırakıp da bir karşısına gitse dokunmaz mı bu? Ama Zeyd, bakın çocuk büyük olsa dersin ki aklı kesiyor. Zengindir, malı vardır, güçlü vardır. Ya fakir bir ailede duracağım ama değil mi? Zengin ailede olurum. Şöyle olurum. Çocuk. Neden Zeyd Allah Resulü'nü seçti de babası gibi seçmedi? Çünkü gördüğü ilgi, alaka, sevgi, muhabbet onu ona bağladı. Ama onlar da ne yapmadı? İtmedi. Fakat tercih olarak Allah Resulü'nün yanında kalmayı ne yaptı? Tercih etti. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, bakın, kendi çocukları yok muydu o zaman? Var. Şimdi düşünün, bir özlük öveylik. Ben özlüğü öveyliği biliyorum. Bizde yoktu ama babamda vardı. Ben babamın bazen anlattığında çektiği çileleri biliyorum. Ağoğluyken övey anneden bırakıyor, geliyor burada 27 sene hamallık yapıyor. Düşün. Bir eli yağda, bir eli baldayken övey anne bir adamı hamal yapabiliyor. Amcalarım benim çok zengin öldü. Bir tanesi sağ. Servet içindeyken babam hamallıktan gitti. Ama izzetli, şerefli, haysiyetli öldü. Ayrı bir şey. Ama mal içinde olmayla olmayan nedir? Farklı. Özlük, öveylik nedir? Farklı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi evlatlarından Zeyd'i hiç ne yapmadı? Ayırmadı. Sevgide, muhabbette, merhamette, eşitlikte. O yüzden de Zeyd ne yaptı? Tercih etti. Yani burada şu anlaşılmasın. Çocuğu yok. Çocuğu olmuyordu da onu kendine bağladı, sevdi değil. Kendi çocukları da var. Yani bu nedir? Göz ardı edilecek bir nokta değil. Evet. Yine Enes'e bakıyorsunuz. Vallahi diyor, ben 10 sene peygambere hizmette bulundum. Yaptığı bir şey için niçin böyle yaptın demedi diyor. Düşünün, yanınızda çalışan bir işçiyi düşünün. Geç kaldı, yanlış yaptı. Kumaşı ters dikti. Veyahut para aldı, vermedi. Aldı gitti, hırsızlık yaptı. Aleti bozdu, yaktı. Yani bir yanlış yaptı. Nasıl bir tavır takınırsınız? Niçin yaptın diye sormuyor. Öyle bir dürüstlük aşılıyor ki hatayı yapan insan kendisi pişmanlık duyuyor. Anlatabildim? Kendi pişmanlık duyarak kendi ezikliğini karşıdakine ne yapıyor? Yaşatıyor. İşte gerçekten azmedilmesi gereken huylardan bir tanesi. Allah bu anlayışı bize de neslimize de nasip etsin kardeşlerim. Yine Allah Resulü'nün çocuklarla ilişkilerde en göze çarpan hususiyetlerden birisi, onların dostluğunu ve güvenini kazanmakta aşırı hassasiyetiydi. Bunu anladık mı? Yani çocuğunuzun güvenini ve dostluğunu kazanmak zorundasınız. Asla onlara yalan söylemezdi. Asla kandırmazdı. Yapmayacağı bir vaadi ne yapmazdı? Bulunmazdı. Ve bunu bize de ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Çocuğun birini kandırıyor diyor. Gel sana şunu vereceğim diyor. Yani dövecek çocuğu. Sen diyor onu ona vereceksin mi diyor. İşte gelmesi için asla çocuğu ne yapma? Kandırma. Yani o basit bir hareket değil. Çocukla senin aranda bir güvensizlik oluşuyor. Asla diyor ne yapma? Bunu yapma diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara yaklaşımındaki sevgi en temel unsurdu. O çocuklara sevgi göstermede çok ileri giderdi. Çünkü çocuğu sevmeye alıştırmanın ilk şartı onu sevme ve sevdiğini göstermektir. Sevilen çocuk sevmeyi öğrenir. Sevilmeyense hain olarak yetişir. Sevmez ve her gittiği yerde de bu hainliğini ne yapar? Gösterir. Şu topluma zarar veren insanlara bir bakın. İnan hep sevgisiz büyüdüklerindendir. Mesela Putin'in kim olduğunu biliyor musunuz? Rusya Devlet Başkanı.
İhtimali de büyümüştü.
Ana baba yok. Adam kime merhamet eder? Kimse. Akraba yok. Hiç kimse yok. Acımaz. Acımaz. Yani toplumda insanlara zarar veren insanlar hep sevgisiz, merhametsiz büyüyen insanlardır. Evet. Demek ki çocuğu sevmeye alıştırırken önce ona ne yapılacak? Sevgiyi açıkça verilecek. Ve bunun da en güzel örneğini kendisinde her fırsatta ne yapıyorsun? Görüyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma geldiğinde hemen kalkar, kucaklar, alnından ne yapar? Öper. Yanına ne yapardı? Oturtururdu. Torunları geldiğinde hutbeyi bile bırakıyor. Aşağı iniyor. Diyor ki herhalde diyor Allah'ın dediği bu. Çocuklarınız, mallar, eşleriniz sizin için düşmandır. İşte mescide girdiler. İşte elbiselerine takılıp düştüler de gönlüm razı olmadı diyor. Hemen ne yapıyor? Alıyor. İkisi de üstünde geziyor. Hatta namazda bile çocuk durmuyor bir tanesi. Zeynep'in kızı. Onu kucağına alıyor. Secdeye gittiğinde kenarıya koyuyor. Onun dışında ne yapıyor? Alıyor. Bugünkü erkeklere bakın çocuk ağladı mı alçık odadan. Başka yere git. Sesini duymasın. Duymayın. Birçok şeylere ne yapar? Girerler. Halbuki Allah Resulü hem de ümmete namaz kıldırırken çocuk ne yapıyor? Kucağında. Yani hiç ne yapmıyor? Yüksünmüyor. O çocuk ona düşmanlık yapar mı? Yapmaz. Çünkü sevgiyle, merhametle ne yapıyor? Büyüyor. Yine bir örnek vereyim kardeşler. İsmail aleyhisselam eve geldiğinde bir koku duydum. Kim geldi diye hanımına soruyor. Hatırlıyor musunuz?
Evet.
O da diyor ki bir ihtiyar geldi gitti. Ne dedi? İşte şöyle şöyle dedi. Eşiğini değiştir dedi. Sen ne dedin? Şunu dedin. O sana bunu. Ne yaptın da diyor. O gelen benim babamdı diyor. Nereden bildin? Hı? Çünkü karısı Sare İsmail'in annesi ne yapmadı çocuk doğurunca? İstemedi. Götür dedi. İbrahim Aleyhisselam karısını aldı, yani cariyesini, çocuğuyla iki kara taşlığın oraya yerleşim birimi yok, götürdü. Şimdi düşünün, giderken kadının kolu yorulsa kim alır çocuğu? Baba. Bu çocuk burada gidiyorsa kimin kokusunu alıyor?
Baba.
Babanın, annenin ikisinde kokusunu ne yapıyor? Alıyor. Gelir gelmez bütün kokuların içinde ne yapıyor? Ahizdi diyor. Bir koku var diyor. Kim geldi diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki insan tabiatına çok ne yapacak? Bağlı kalacak. Bugün ne var? Ana kucağı diye ayrı şeyler var. Çocuk arabası diye ayrı şeyler var. Bunlar teknoloji çocukları anadan babadan ne yapıyor? Soğutuyor. Benim tavsiyem kucağınıza taşın. Ve çocuk sizi asla ne yapmaz? Unutmaz. Bir gün kucağa düşersiniz, o da sizi kucakta taşır. Ama kucağa düşerseniz bir zaman gelir, taşımaz. Arkadaşlardan birinin babası yatalak oldu. 3 sene falan yattı. Oğullarından birisi maaşı var, götürün dedi. Huzur evine yatsın, baksınlar dedi. Ne bakıyorsunuz? Evde bakanları da azarladı. Allah cenazesine de nasip etmedi. Evet. Allah hepimize hayır versin. Deminki verdiğimiz örneklerden birinde vali tayin ettiği adam çocuklarını öpmediğini söyleyince onu ne yapmıştır? Affetmiştir. Evet. Dediği söz nedir? Allah diyor senin gönlünde rahmeti, şefkati çekip almışsa ben ne yapayım diyor. Evet. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sevgisi, bu merhameti çok güzel bir neslin gelmesine, çok güzel bir neslin birleşmesine, çok güzel bir neslin o dini devam ettirmesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Bu da ileriki aşama. Yani senin çocuğuna eğitimindeki dikkatliliğin, unutma, sadece senin yüzünü ağartmıyor, Allah'ın dinini de ağartıyor. Onun izzetini ve şerefini yükseltmeye çalışıyor. Geçen Van'a gittim bir arkadaşı evlendirmeye. Oturdum, gece baktım, aşağı yukarı 1500'ün üzerinde insan evlendirmişim bak. Ne için evlendirdim? Ya üçünüzü de kim evlendirdi? Ben bunu niye yaptım? Sizi evlendirirken ben bir para istedim mi? Veya bir güç. Veya herhangi bir sizi zorlayıcı bir şey. Sebep ne? Sebep şu. Güzel neslin gelmesi. O neslinize dikkat etmeniz ve o toplumun birleşerek Allah'ın dininin, izzetinin, şerefinin yükselmesi. Yoksa herkes bir evlilik yapmıyor mu? Zaten evleneceksiniz. Zaten belli bir topluma ne yapacaksınız? Karışacaksınız. Ama Allah Resulü buna ne yapıyordu? Çok dikkat ediyordu. Size de benim vasiyetim, sizin üzerinde eğer hakkım varsa, çocuklarınızı İslam üzerine yetiştirmeye çalışın. Eğer bunu yaparsanız, belki biz görmeyiz. Belki çocuklarınız da görmez ama ondaki sonraki nesiller muhakkak bir şeyler görür. Çünkü dikkat edildiği zaman onları muhakkak Allah bir araya getirir. Ve onlar da bir araya geldiğinde muhakkak gelmese bile gittikleri yeri karanlıkta ne aydınlatır? Işık. Müslüman da gittiği her yeri ne yapar? Böyle aydınlatır. İnşallah sizden gelen nesil de öyle olur. Çocuklar konusunda Allah Resulü'nün sadece sevgisi, merhameti değil, bize örneklik teşkil eden noktalardan bir tanesi de Allah verdiği emaneti yine bizden ne yapar? Alabilir. Allah Resulü'nden de aldı mı? Hem de biri hariç hepsini sağlığındayken aldı. Bu peki dayanılacak bir şey mi? Yani benim şimdi 3 çocuğum var. Yani insan örnek vermede bile tereddüt ediyor. Yani Allah muhafaza bunların acısını ben sağlığındayken tatsam ne kadar dayanırsın? Yani dayanmak zorundasın ama acı bu kadar basit bir acı nedir? Değil. Var mı bir isyan? Yok. İbrahim'deki misal bize geliyor. Diğerlerinde ben pek bulamadım. Yani Zeynep'te, Ümmü Gülsüm'de hatırlamıyorum. Varsa arkadaşlar hatırlasın. Ama İbrahim'de defnederken gözlerinden yaş hiç durmuyor. Sahabe hayret ediyor. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi? Sen de mi ağlıyorsun? Vallahi İbrahim diyor, biz seni çok seviyoruz. Sen öldün, kalp mahzun oldu, göz yaşardı. Ama vallahi isyandan değil. Yani çocuğu kaybettiğinde de bize nasıl bir baba, bir peygamber, bir devlet başkanı olarak da Allah Resulü bize nedir? Örnektir. Ha neden bunu işliyoruz? Biz insanız kardeşler. Başımıza bunların hepsi ne yapar? Gelebilir. İşte Allah Resulü nasıl davrandıysa bizim önümüzde nedir? Numunedir. Bak onun devamlı evine gidip kaldığı, uyuduğu, yattığı, kalktığı, akrabası olan bir ailenin çocuğu ölüyor. Hepinizin bildiği. Kocası geliyor. Çocuk hasta. Ama öldüğü babasına söylemiyor. Nasıl? İyileşti diyor artık. İyi. Adam seviniyor. Kadın temizleniyor, kocasının yanına giriyor, onu gece memnun ediyor. Sabah çocuğun öldüğünü söylüyor. Ebu Talha kızıyor. Yani hem çocuk ölüyor hem de kadın gayet rahat hareket ediyor. Şimdi sahabe kadının kocasına çocuğunun ölümünü haber verdiği cümleye bakın. Soruyor. Senin buna borcun var. O senden borcu istediğinde ne yaparsın? Veririz. Emaneti. E diyor, Allah sana diyor çocuğu ne yaptı? Emanet verdi. Onu geri ne yaptı? Aldı diyor. Yani o kadar rahat cümlelerle anlatıyor ki o kadın merhametsiz mi? Hayır. Baba merhametsiz mi? Hayır. Ama Allah Resulü'nün sofrasında bulunan insanlar öyle güzel eğitim almışlar ki gelen acıya dahi ne yapmış? Dayanmayı öğrenmişler. Hatta cihat bablarında çok ilginç bir rivayet var. Allah Resulü'nün ölüm haberi yayılıyor. Kadın harp meydanına geliyor, cesetlerin içinde Allah Resulü'nü arıyor. Kocası ölmüş. Kardeşi ölmüş. Üç çocuğu ölmüş, onlara bakmıyor. Peygamberi arıyor. Allah Resulü'nü görünce öyle bir seviniyor ki dünya onun oluyor. Oradan birisi diyor ki bak diyor şu kadar insan ölmüş diyor. Bak aynı vakada çocuklar, kocan ölmüş, kardeşin ölmüş, çocukların ölmüş. Sen hala peçede misin? Allah onları benden aldıysa hayamı da mı aldı diyor. Yani orada bile kadın peçesini ne yapmıyor? Açmıyor. Düşünün yani. Evet. Allah hepimize hayır versin. Unutmayalım ki çocuklar bize verilen birer emanettir ve bunun hesabı bizden ne yapacak? Sorulacak. Ve o gün diyor ana babadan çocuktan kaçacak diyor. Allah kaçanlardan eylemesin bizleri. Onlar birer emanettir. Allah onları tevhid ehli eylesin. Yoldan çıkmışlarsa tekrar hak yola dönmeyi nasip etsin. Kıyamete kadar neslimizi tevhid ehli eylesin. Evet. Tabi burada bizlere düşen büyük şeyler var. Emanet, onların bakımı, görüntüsü, yaşantısı, yiyeceği, bunların hepsinden biz neyiz? Sorumluyuz. Bakın şimdi geçen Harun'un güzel bir sorusu vardı bana. Baba dedi, Musab bin Umeyr iman edince ailesi ne yaptı? Okudunuz mu hayatını? Yok, savaşın dışında. Musab çok zengin bir ailenin çocuğuydu. Hiç fakirlik yüzü görmedi. Hiç adi bir elbise giymedi. Hiç adi bir ayakkabı giymedi. Hiç adi bir koku sürünmedi. Cebinden para hiç eksik olmayan birisi. Yani böyle şunu almak için çaba sarf etmedi. Balca parayı verdi, aldı. Ne yaptı ailesi? İlk kişi parayı kesti. Her şeyin elinden ne yaptı? Aldı. Niye? Dayanamaz. Geri döner diye. Biz Müslümanlar çocuklarımıza ne yapıyoruz? Buluğa erdi. Reşit oldu. Kendi elimizde biz bu çocuklara nasıl davranmamız gerekiyor, nasıl hareket etmemiz gerekiyor. Yani bunları güzel bir gözden geçirmemiz gerekiyor kardeşler. Çünkü hepimiz nedir? Çocuklarımıza yaptığı harcamadan sorumluyuz. Ve eşimizin ağzına verdiğimiz bir lokma dahi nedir? Sadakadan dinde. Öyleyse bunlara çok ne yapmalı? Dikkat etmek zorundayız. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam her fırsatta çocuğun terbiyesini dile getirmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Çocuklarınıza ikram edin ve onları hep güzel terbiye edin demiştir. Bir başka seferde bir babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras nedir? Güzel ahlaktır, edeptir diyor. Bakın Üvey oğlu Ömer'le sofradalar. Ömer kaşığıyla tabağın ilerlerini geziyor. Yani işine yarayan bir şeyler alıyor böyle. Oğlum besmele çek. Sağ elinden ye, önünden ye diyor. Kim öğretiyor? Allah Resulü. Artık Ömer ne yapıyor? Sağ elinden yiyor. Besmelesiz başlamıyor ve yemekte de ne yapıyor? Önünden. Bu nedir? Bir terbiyedir. Şimdi çocuğuna bunu öğretmezsen bir yere gittin, topluluktasın. Çocuk yemeğe karıştırıyor oradan buradan. Oradaki terbiye terbiye midir? Niye? Çünkü orada kızgınlıkla çocuğuna bir şey söylüyorsun. Almaz ki. Çocuk bir de hayret eder. Ya bu adam evde karışmıyor bana da. Niye burada karışıyor der. Yapacaksa da yapmaz. Belki çocuğun üzerine git bir de inat huyu vardır. Aksilik yapar. Terbiyeyi sen kendi elinde vermelisin. Oraya geldi mi onu ne yapmaz? Takmaz. Onun için Allah Resulü her fırsatta çocukları ne yapıyordu? Eğitiyordu. Rabbim hepimizi hayırlan versin. Yine kız çocuklarına baktığımızda onlara daha ayrı bir yumuşak davranmış. Eğitimlerini de asla ne yapmamış? İhmal etmemiştir. Hatta Akabe beyatından önce hatırlarsanız Allah Resulü'nün müşriklerin de biliyorsunuz haccı vardı. Kabe'yi tavafı vardı ve hep oraya gelirlerdi. Medine'den gelecek yola durmuş. Onlara soğuk su ve yiyecekler götürmüş. Gelene ikram edip daha sonra da sizlere nasihat edeyim mi, dinler misiniz diye sorar. Onlara bir şeyler anlatırdı. İşte bu seferlerinden birinde kızı Zeynep geliyor. Zeynep'in şurası açılmış. Gerdan neresidir? Şura gerdandır. Zeynep su getiriyor. Tam dökerken kızım gerdanını ört diyor. Tabrani'de gelen rivayette. Bakın hangi ortam olursa olsun demek ki hemen öğütlenecek de ne varmış? Yer varmış. Terbiyeyi hiçbir zaman ne yapmıyor? Bırakmıyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocukların üzerine o kadar hassasiyetle inmiştir ki hatta bir gün kızı Fatıma'nın elinde kolunda altın bilezikleri görüyor. Yani birçok mesele var. Konuyu uzatmayayım diye. Maksat hasıl olunca. Kızım diyor ben senin kolunda ateşten iki halka görüyorum diyor. Hadi amel edin. Fatma diyor ki ne yapayım babacığım? Götür bunları. Çarşıda bozdur. Allah yoluna infak et. Şimdi benim de iki kızım var. Kollarında belki bilezik şu bu yok ama kolu dolu insanları düşünün. Sizin de evladınız var. Yavrum ben senin kolunda ateşten halka görüyorum. Ne yapayım babacığım? Götür bunları kuyumcuda bozdur, infak et. Dediniz. Bakın Fatıma ne yapıyor? Hemen hiç ikiletmeden götürüyor, infak ediyor. İlk karşılaştığında Allah Resulü Fatıma'ya soruyor. Ne yaptın kızcağızım? Babacığım çarşıya gittin, onları bozdurdun ve Allah yoluna infak ettin. Allah Resulü Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a and olsun diye dua ediyor. Çocuğuna ne terbiyesini verdi bu Allah Resulü? Maksadımız burada herkes hemen şunu yapsın demiyorum. Burada ne mesaj verdi? Kendisinin zerre kadar dünyaya meyli yoktu. Evlatlarının da olmasını ne yapmıyordu? İstemiyordu. Şimdi kadın taifesini ele alalım. Bir süs, bir takı taktı. Ne yapar bunu? Gözler, gizler mi gösterir mi?
Gösterir.
Şimdi dolmuşa biniyor. Şoför barnağını şöyle bir tutuyor. Niye? Kocaman bir yüzük takmış.
Bir de saat vardır. Yani sağ kolla.
Künye takmış, saat takmış. Yani bir insan az bir şunu aç. Çay koyalım. Hakkını helal et. Ne yapıyor? Gösterme yoluna gidiyor. Kadın da böyle. Hatta tabutunun bile kadın şeyli olmasını ister. Yani süslü olmasını ister. İşte Allah Resulü bunu bildiği için kadın tabiatını çocuğunun ateşte yanmasını ne yapmıyor? İstemiyor. Çünkü kadının her tarafı ziynettir. Ve o ziynetini erkeklere yani yabancılara sergilediğinde oralar ne yapacak? Kurşun dökülecek ve oralardan o eziyet görecek, ceza görecek. İşte Allah Resulü çocuğunun eza görmesini ne yapmıyordu? İstemiyordu. İşte bir baba çocuğuna Allah razı olsun. Merhamet duyacaksa böyle duymalı. Yoksa çocuğum şöyle olsun, böyle olsun dememeli. Yine kardeşlerim demin sohbet başlamadan biz bize otururken bir misal verdim. Allah Resulü'nün iki tane müezzini vardı. Birinin adı neydi?
Abdullah İbni Mektum.
Biri?
Biri
daha vardı.
Ahmak.
Ebu Mahzura. Ebu Mahzura'nın kim olduğunu biliyor musunuz?
Benim anlattığım çocuğum.
Kıssasını hiç okudunuz mu? Bir gün diyor çocuklar topluluğu beraberdik diyor. Birimiz diyor ezan okudu. Ben de diyor alay ettim diyor onun ezanıyla diyor. Allah Resulü alayı hiç sevmezdi diyor. O kimdi diye sordu diyor. Ben demedim diyor. Allah Resulü de diyor tek tek hepimizi imtihan etti diyor. Yani bir şeyler sordu, konuşturdu, ses aradı diyor. En sonunda beni buldu diyor. Oku ezan dedi diyor. Ben diyor ezanı bilmiyordum diyor. O an diyor içimde diyor Allah Resulü'ne o kadar kinlendim ki diyor. Dünyanın en kötü insanıydı diyor. En çirkin insanıydı diyor. O diyor, bana şöyle baktı diyor, yüzünü diyor yumuşattı, ezanın diyor benim bilmediğimi anladı. Teker teker lafızlarını bana öğretti diyor. Şimdi oku dedi diyor. Ben diyor güzelce okudum diyor. Güzel okuyunca bana bir kesede altın verdi. Kalbimdeki kin diyor, nefret hepsi birden gitti diyor. Öyle bir sevgi aktı ki diyor. Sonra dedim ki diyor hani güzel okudum ya diyor. Mekke'de diyor ezan okuyayım mı, müezzin olayım mı dedim diyor. Oldu diyor. İşte müezzin diyor. Bakın biraz önce hatayı bulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hata yapan kim? Çocuk. Hangisi suçlanıyor? Halbuki hata yapanın özür dilemesi gerekmez mi? Fakat çocuk. Çocuk olduğu için mukayese edemiyor. Bulanı suçluyor. Hatayı bulanı. Ve ona karşı da nefret duyuyor. Nefret duyduğu kim? Allah Resulü. Ama çocuğu Allah Resulü eğitiyor. Gönlünü kazanıyor. Ve onun da kalbinden kin, garez ne yapıyor? Gidiyor. İşte netice olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocukları eğitme konusunda bizim için çok önemlidir. Ve insanı değerlere önem verdiğinde onu sevdiğini göstermesi o çocuğun ne yapıyor? Kazanmasına sebep oluyor. Evet. Mesela öğretmenlere en güzel örneklerden bir tanesi. Ama unutmayalım ki her anne baba da kendi çocuğunun eğitmenidir. Evet.
Çocuk sevgisi artıyor.
Aynen. Ben çocuklarımı hala severim. Yani hala severim derken şunu kastediyorum. Bazıları bebekliğini sever. Ben her aşamasını çocuklarımı severim. Allah'a hamdolsun. Yani üç çocuğum hala benim torunlarımı nasıl seviyorsam aynı. Onlar da beni sever. Ama şunu diyeyim. Annem babam da çocuklarını çok severdi. Torunlarını severdi. Yani demek ki anne baba çocuğa veriyorsa bu evlatlarda da ne yapıyor? Devam edebiliyor. Yani alınan bir sevgi devamını da sağlayabiliyor. İlla değil ama bu. İlla değil bu. Peygamberimizin kadınlara yaklaşımına gelince biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hanımı vardı. Ama buna rağmen bir tanesini dövdüğü, kötü söz söylediği var mı? Yok. Peki onlara karşı nasıl davranmayı istiyor? Yumuşak davranıyor. Onlar Adem'in eye kemiğinden yaratıldı. Düzeltmeye kalksan, bıraksan öyle kalır. Bırak da demiyor. Onlara yumuşak davranır. Çünkü yumuşaklıktan anlar. Kadın nankör değil midir? Hepsi değil. Onlardaki nankörlük biraz daha ağır basıyor. Ama diyor siz onlara ne yapın? Yumuşak davranın. Hatta veda hutbesi diye meşhur olunan o son bize nasihatine bakın. Allah adına emanet aldığınız kadınlara diyor. Yani onlara ne yapın? Hayırlı davranın diyor. Ve özellikle biz erkeklere bunu ne yapıyor? Özellikle emrediyor. Ve bir gün kadınlar toplanıp geliyor. Vakayı hatırlarsanız erkeklerin kendilerini dövmelerinden, sert davranmalarından bahsediyor. Allah Resulü erkeklere kızıyor. Dövmeyin diyor. Sonra bir bakıyor erkekler toplanıp geliyor. Hiç kimse diyor kadınlar sözümüzü tutmuyor. Bağır diyor deve döver gibi dövmeyin diyor. Yani karışmıyor. Çünkü kadın ve erkek ilişkilerinde birisi diyor karısını döverse onu niye döver diyor sormayın diyor. Yani karışmayın diyor. Hakikaten karışın. Karıyla koca arasında iki tarafın hıncı senden çıkar. Böyledir. Böyle. Ve kardeşlerim bir evde yumuşak muamele geçerliyse bakın bu noktaya dikkat edin. Orada her zaman hayır vardır. Çocukları mülayimdir. Diğerlerine nedir? Merhametlidir. O evde zıttı varsa huzur yoktur. Çocuklarıysa değilsen tırmalar adamı. Veyahut o evin çocuğunun senin çocuklarının arasına gelip oynadığında bir izle bakayım. Ben bir karı kocanın anlaşıp anlaşmadığını çocuğundan anlarım. Bir tane çocuk gelsin evi talan attırır. Bebelerin arasında ona vurur, bunu eder, şöyle der. Çünkü her fırsatta ya ana ya baba ona çakmıştır. Evde huzur yoktur. İlla değil ama doğal olanı budur yani. Ya da şımarık büyütmüştür. O da ayrı bir olay. Evet. Ama bir evde yumuşaklık varsa o her şeye ne yapıyor? Sirayet ediyor. Hatta adamın evine oturmaya gidin. Yani oturduğu evin desenine, döşemesine kadar bu sirayet eder. Adam haşinse, yani sen yumuşak bile olsa evde oturamazsın. Batar. Oturduğun yer sana batar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Ve yine bir haç kafilesinden Bukhari, Müslim, bütün hadis kitaplarında gelen bir rivayet var. Enceşe diye bir sahabeden bahseder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Enceşe develer yürüsün diye mani söyleyen, hani bugünkü sözden türkü mü diyoruz? Yani şirk, küfür olmayan sözlerle develeri şey yapıyor. Develeri öyle hızlandırıyor ki yavaş enceşe diyor, şişeleri kıracağım diyor. Yani kadınlar var, hızlı giderse onlar narin, yani zayıf insanlar, onlara zarar ne yapma verme diyor. Yani bu kadar merhametli birisi. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karı koca arasında geçimin çok önemli olduğu ve uyumsuzluk görülen noktalara hep dikkatli bakmaya bakmış. Onlarla hep iyi geçinin diye erkeklere önce ne yapmış? Nasihat etmiş. Bir evde geçimsizlik varsa, uyumsuzluk varsa bunun birinci sebebi kimdir? Erkektir. Karı koca değil. Kim üstün? Erkek eğer dürüst duruşunu yapamıyorsa o evde huzuru, geçimi bulamazsınız. İpin ucu kaçmışsa tabii sonradan da ne yaparsanız yapın bilmiyorum. Ama Allah'la aranızı düzeltirseniz Allah da sizin yanlışınızı düzeltir. Evet. Ben aslında bugün dersi bitireyim diyordum ama bitirelim yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadeniz vardı. Az bir şey kaldı. Çünkü bir dahaki hafta kavramlara girmek istiyorum. İnsanlara bakışının yanında bir de canlı cansız doğaya bir bakışı vardı. Bir bütünlüğü vardı. Yani Allah Resulü sadece kalplere değil doğaya da ne yapıyordu? Duyarlı olan birisiydi. Ve insanın da kul olması ve Allah'a kullukla mükellef olması yaşadığı yerdeki o sana verilen nimetlerle de nedir? Önemlidir. Bu vasıfları Allah Resulü her zaman ne yapmıştır? Taşımıştır. Ve bizlere farkına varmamız için varmadan yaşadığımız şu ortamda bize verilen nimetleri zikretmiş ve demiştir ki gökler Allah'ı tesbih eder. Yerler Allah'ı tesbih eder. Yaratılan her şey Allah'ı ne yapar? Tesbih eder. Yani yaratılan her şey Allah'ı ne yapıyormuş? Zikrediyor, tesbih ediyor ve onu tanıyor. Buradan ne anlayacağız? Sen de yaratılansın. Sen de Allah'ı ne yapacaksın? Zikredeceksin. Veya göğe bak. Kafanı çevir de bir daha bak. Nasıl direksiz diyor yaratılmış. Yaratılışa bizi ne yapıyor? Örnek gösteriyor. Veyahut o gün onların bineği, elinin ihtiyacı, her türlü yük şeyi, bugünkü kamyon, tır. Neydi? Deve. Deveye bir bak diyor. Yaratılışına diyor bir bak. Çölde yürüyor, tırnağı farklı. Düz yerde yürüyor, boynu farklı. Çölde kum oluyor, gözleri farklı. Çölde diken oluyor, dudakları yarık farklı. Su yiyecek bulamıyor, karnı farklı. Yani senin gözünün önünde öyle bir mucize var ki bunu bir gör diyor. Çevresine karşı duyarlı bir ne var? İnsan var. Ve hatta bir deve, hatta bir hayvan yavrusu gelip kime şikayet ediyor? Allah Resulü'ne. Yani etrafına nedir? Tabiata karşı çok duyarlı bir şey. Hatta dikkat ederseniz bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından bir tanesine bu güneş nereye gidiyor diyor. Hatırladınız mı? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. O diyor görevini yaptı. Ne yapıyor? Rabbin arşının altına secde etmeye gidiyor diyor. Eğer izin verilirse tekrar doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Bugünküler ne diyor? Vay güneş dönüyor, vay güneş dünya dönüyor, vay işte doğa şöyle. Allah Resulü etrafındakileri nasıl öğretiyor? Ayet ne diyor? Bunlar Allah'ın nişanesidir diyor. O ayetleri sana bak böyle tefsir ediyor. Yani yaratılan hiçbir şey boşuna ne yapılmamış? Yaratılmamış. Biz insanlara öğretirken de ne yapacağız? Bunu öğreteceğiz. Şimdi bir de öğreticiye bak. Okuma yazma var mı? Buna rağmen etrafına hiçbir şeyden duyarsız olmayan bir peygamber var. Öyleyse biz de çocuklarımıza bu aşıyı ne yapmamız gerekiyor? Vermemiz gerekiyor. Evet. Bu da şunu gösteriyor. Canlı cansız tüm varlığın ortak bir ilahta birleştiğini gösteriyor. Yani bütün kainatı bir araya getiren neymiş? Rububiyet, Allah'ın Rablığı. Bunu Allah Resulü gündeme getiriyor. Ayransa herkesin seçtiği ilahtır. Ayran bu. Ama birleştiren bu. Ve yine bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın arza hitap ederek diyor ki ey arz benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de sende bulunanlar da sende yaratılmış olanlar da senin üzerinde yürüyenlerin de şerrinden Allah'a sığınırım. Duayı görüyor musunuz? Yani etrafındaki arzı hiç göz ardı ne yapmıyor? Etmiyor. Yine bir seferde bir dağ bir şahsiyete seslenir gibi sesleniyor. Bu dağ öyle bir dağdır ki diyor. Biz onu severiz. O da bizi sever diyor. Bu söylediği dağ hangisi? Savaşta okçular emrini dinlemeyince birçok zayiat veriyor ve dağa sığınıyor. Dağ onlar için ne yapıyor? Bir korunak oluyor. İşte diyor Uhud bizi sever, biz de Uhud'u. Nereye seslendi? Evet. Yine Uhud'a çıktıklarında Uhud sallanıyor. Aleykümselam. Yavaş ol diyor, sakin ol. Üstünde iki şehit, bir sıddık vardır. Kime sesleniyor? Yine dağa sesleniyor. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta yine hadis kitaplarında okursunuz. Biliyor musunuz diyor ben peygamber olmadan önce bile şu Mekke'de ben gelip geçtikçe bana selam veren bir taş var. Diyor. Yani doğaya karşı Allah Resulü hiçbir zaman nedir? Şey değil. Şimdi bir yerden geçiyorsunuz. Taş size selamun aleyküm dedi. Ne yaparsınız?
Şok.
Ben düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum ya. Şimdi geçen senelerde birkaç sene oluyor. Bizim esnaf kadar müzik adam yok. Şimdi pek yapmıyorlar da. Şu euronun iki tarafını da aynı basmışlar. 500 euroyu. Şöyle altlara attılar. Biz buradan bakıyoruz. Şimdi müşteriler geliyor. Ama aynısı. Fakat iki tarafı da aynı. Tamam mı? Bir ara dövizleri tanıtmak için şey yapmışlar. Artık müzikliğine bunlar mı bastı? Birileri mi bastı bilmiyorum ama ellerinde vardı. Şimdi iki tarafı da aynı. Ayrı yüz değil. Atıyorlar. Herkes işinde ama. Hiç bakmıyor kimse paraya. Şimdi müşteri geliyor. Şöyle paraya bir bakıyor. Bir gidiyor. Ayağını bir basıyor. Sağa sola bir bakıyor adamlar. Ondan sonra elinden kimi çantasını düşürüyor. Çantayı alırken parayı alıyor. Kimi bir şeyini düşürüyor. Kimi eğiliyor. Biz gülmekten yıkılıyoruz tabii. Yani insanlar güveni şeyi götürüyor. Halbuki İslam'da bir şey bulundu mu ne yapılmalı? Hemen ilan edilmeli. Sahibine de o verilmeli. Ama toplumumuzda din hakim olmayınca o ne yapıyor? Bitiyor. Ve yine kardeşlerim, tevekkülde bize örnek verildiğinde nereden veriliyor? Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz gene gözümüzün önündeki bir şeyden şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi ne yapardınız? Rızıklanırdınız diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü duaya hiçbir zaman duyarsız değil. Biz de demek ki yaşadığımız ortamda her şeye çok dikkat edeceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiattan istifade ve sorumluluğu bize hatırlatıyor. Ve ne diyor? Allah Azze ve Celle yerde ve gökte ne varsa hep sizin istifadenize sundu. O diyor dağlar gibi diyor sularda akıp giden gemileri sizin için ne yapıyor? İstifadenize sunuyor. Bunu da ne için diyor? Yeri göğü yaratıp türlü türlü yemişler çıkaran gökten yağmur yağdıran Rabbinize kulluk edin. Ona da hiçbir şeyde ne yapmayın? Şirk koşmayın. Ve hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan Allah'tır ve dengeyi yeryüzünde ne yapmayın? Bozmayın diyor. Bir zaman kuş grubu dediler. Ne kadar kanatlı hayvan varsa ne yaptılar? He? Şimdi diyorlar ki bir sürü şeyler üretiyorlar, projeler.
Bir de yaktılar ya.
İsrail'le dost olurlar. Derler ki İsrail işte şey savaşı yapıyor. Ne savaşı? Keneleri eğitmişler. Gökten atmışlar ve bugün her yerde ölenler onların yaptığı kene. Her yerde bu söylentiyi duyarsınız. Veyahut başka devletler. Arkadaş Türkiye'deki en ücra köşedeki dahi kuşları, tavukları, gazları, ördekleri, bu göçmen kuşları kim öldürdü? He? Soruyorum size. Tavuk çiftliğindeki bütün tavukları alıp ıtlak dediler. Halbuki ıtlak değil. Bunharca katlettiler. Bunları kim öldürdü?
Kendilerimiz de yaptırdılar.
Güzel. Dengeyi bozarsan ne olur?
İşte böyle olur.
Bit, pire, mesela bir tarafı örümcek basar. Haşereleri kim yer? Tavuk yer. Kuş yer. Mesela bir yerde bol şey var, keklik yetiştirip koyuyorlar. Ne yapsınlar? Keneleri alsın. Ya sen öldürme. Mesela ben bir kitap okumuştum. Bir tarımcılıkla alakalı. Adamlar buğdayda bir hastalık tespit ediyorlar. Ve bir ilaç geliştiriyorlar. İlacı vuruyorlar, birçok hayvan türüyor. Ondan sonra anlıyorlar ki ilacı bile yaparken dikkat etmek gerekiyor. Sadece bir hastalıkla uğraşacak. Doğaya şey yapmıyor, zarar vermeyecek. Yani bir yeri bozdun mu bir yeri. Allah ne diyor? Göğü Allah yükseltti. Mizanı, dengeyi o koydu. Dengeyi bozmayın diyor. Yani dinimiz tabiata zarar vermeyi her zaman ne yapmıştır? Sorumsuzluk atfetmiştir. Hatta kıyametin kopacağı günü bilsen dahi bir ağaç dik diyor. Yani seni ne yapıyor? Doğaya teşvik kılıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin tabii çevreye, kurulu düzene ve var olan dengeye gösterdiği hassasiyet hiç kimse tarafından, hiçbir düzen tarafından dahi verilmemiştir. Bugün bakın Sünni çay bahçeleri, işte parklar, çimler ekiyorlar. Halbuki Allah Resulü götürüyor, hep fayda veren şeyler dikiyor. Meyve ağacı dikiyor, hurma ağacı dikiyor. Değişik. Bunlarsa israf yönünden sadece göstermeliye. Şimdi düşünün, çime herkes oturur mu oturmaz mı? Batır. İstediğin kadar yasak koy. Ağacın tepesine herkes çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Sen oraya bir meyve ağacı çık. Hiç oraya bekçi dikmene gerek yok. Eğer hamsa veya çıkıp birisi zarar veriyorsa herkes onun bekçiliğini yapar. Yapma. Allah'tan kork. Kırma. Zarar verme. Yiyeceğin kadar götür. Ne yapar? Herkes dengeyi korumaya çalışır. İşte dinin yaptığı bakışı bu. Dünya malına bakışına gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meslek olarak bir tacir idi ve peygamberliğinden önce de ne yapardı? Ticaretle uğraşırdı. Kervanların başında giderdi. Hiç kimsenin eline ne yapmazdı? Bakmazdı. Çalışıp kazanmayı ve helalından kazanmayı her zaman ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Hiçbir zaman zenginliği yasaklayıcı bir tutuma rastlamıyoruz dinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o serveti Allah'ın da dediği gibi Tevbe 34-35'te ne diyor? O diyor altını, gümüşü kazandığını Allah yoluna biriktirmeyenler var ya, onlara ne yapılacak? Alınlarından, yanlarından onlar damgalanacak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda hırsla mala sarılmayı yasaklıyor. Zengin olmayı değil. Bakın kervan savaşta ordu teçhizatlanacak zengine ihtiyaç var. Ebu Bekir malını ne yapıyor? Son kuruşuna kadar. Osman kervanını komple temsil veriyor. Onlar olmasa o ordu teçhizat olur mu? Burada onlar mal hırsına sahip olsa yapar mı? Ne kadar isteniyorsa o kadar verir. Daha başkasını ne yapamazsın? İsteyemezsin. İşte burada zenginlikte ölçü seni zenginliğin zevkine, sefaya, müsrifliğe, cimriliğe veyahut da günaha ne yapmayacak? Sevk etmeyecek. Veyahut şu kalbine onu sokmayacak. Çalış, kazan. Ama seni ihtirastan, Allah'ın yolundan ne yapmasın? Alıkoymasın. Çünkü kazandığın maldan hesaba ne yapacaksın? Çekileceksin. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Müsriflik mi yaptın? Cimrilik mi yaptın? Bu ne yapılacak? Sorulacak. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zahidane yaşayışı ve kanaatı ne yapardı? Severdi. Keşke Muhammed ümmeti de öyle olsa. Onun evinden aylar geçer duman tütmezdi. Bugün nasıl? Bir sofrada kaç tane yemek var? O üç öğün oturup bir yemek dahi ne yapmazdı? Yemezdi. Bugün kaç öğün? Yemekler var. O her zaman fakirle, fukarayla ne yapar? Sofraya otururdu. Fakirsiz sofraya ne yapmaz? Oturmazdı. Bugünse bizlerin sofrasında fakirler ne yapmıyor? Yer almıyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahip olduğu imkanları kullanmaktan geri durmadı. Ama hiçbir zaman onları kendi şahsi veyahut ailesi için harcamadı. Ve kendisinden nasihat isteyen birisine aleyküm selamlar aldı. Ne diyor? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekinden yüz çevir, insanlar seni sevsin. Şimdi gelen sahabenin sorduğu bu soruya Peygamber neyle cevap veriyor? He? Yaşantısıyla. Dünyadan yüz çeviren bir peygamber var mı karşımızda? Aha, üç tane altın evdeki veyahut kızının deminki örnekte kolundaki altını görüyor. Ne yapıyor? İnfak etmesini tavsiye ediyor. Ve insanların elindeki hiçbir şeye ne yapmıyor? Göz dikmiyor. O zaman da insanlar onu ne yapıyor? Seviyor. Muhammed bizim paramıza muhtaç değil ki, istemiyor ki. Biz ona muhtaçız diyor. Yani onun anlattığı, gösterdiğiyle Allah'a yaklaşıyoruz ki davette de en önemli noktalardan bir tanesidir. Onun yaşantısı buydu. Ve yine dünyanın boş, eğlence olduğunu ne yapmıyor? Söylemiyor. İbn Ömer'i bir gün gördüğünde omuzundan tutuyor ve kendine döndürüyor ki bütün hadis kitaplarında gelir. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hatta bir ağacın altına oturup gölgesinde hafif dinlenip kalkan gibi ol diyor. Ömer bu sözü çok güzel anlıyor. Kendisi de bunu anlattıktan sonra anlaşılması için ne diyor? Sabaha çıktığında akşamı düşünme. Akşama çıktığında sabahı diyor hesaplama diyor. Anlamış mı? Anlamış. Yani yarını Allah'la bakmayı onlar bir dustur edinmişler. Mal biriktirmeye bakışırsa Müslüman sadece maddi bir insan değil kardeşlerim. Ruhani de bir varlıktır. Kiminin cebinde parası varsa rahat oturur, yüzü güler, neşelidir, etrafına şenlik saçar. Adamın borcu varsa, parası yoksa, sıkıntıdaysa ne anlatırsan anlat, duymaz bile. Çünkü adam onun altında ezilmeye başlamıştır. Yani insanın yaşadığı bir ızdırap, herhangi bir şey, bunlar insanın ruhaniyetine ne yapıyor? Etki yapıyor. İşte mal biriktirme de Müslümanın ruhuna çok önemli baskılar yapan ve insanı değiştirmeye hatta cehenneme bile götürmeye sebeplerden bir tanesi olabiliyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neye bakarsan bak gözün sana bir gün hasretle gelecek diyor. Dünyaya karşı hırslanma diyor. Ve diyor ki iki haris doymaz. Birisi ilme, birisi de mala diyor. İkisi de diyor hırslandıkça hırslanır diyor. İkisi de diyor bu işe diyor kendini verir ve birisi diyor çalışır, çabalar, didinir ancak kendisine takdir edilen gelir. Ve diyor Allah birinin diyor zenginliğini kalbine, birininsine iki kaşının arasına verir diyor. Birine diyor dünya ayağına serilir gelir, birisi de diyor çile çeker, güç, kuvvet ancak takdir edilen gelir. Evet kardeşler, bakın mal, mülk yığma, servet peşinde koşma Müslümana da insana da birçok çirkinlikler kazandırabilir. Çekişme, haset, geçimsizlik, eğlenme, ayıplama, karşıdakine tepeden bakma, yapılacak bir iş varsa kendi durup orada gücü olmayan birini sevk etme, bulaşık yıkayacaksa birisi, parası olmayanın yıkaması, paralı olanın geride durup kendisine hizmet edilmesi. Birine itibar malla olmaz. Birine itibar neyle olur? Büyüklüğüyle, alimliğiyle, adamlığıyla olur. Demek ki mal biriktirme Müslümana birçok çirkinlikleri ne yapabiliyormuş? Getirebiliyormuş. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna çok çok ne yapın? Dikkat edin diyor. Ve altını, gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara da diyor elem verici bir azapla ne yap? Müjdele diyor. Ve yine insanoğlundaki mal sevgisi malın kötüye kullanılmasına sebep olabiliyor. Ve mal sevgisi kimi yerde yetimin hakkını da yemeyi ortaya ne yapabiliyor? Getirebiliyor. Belki günümüzde kardeşler yetimler çok az görülebilir. Ama o gün hatırlarsanız bir siyer okuyun. Bir peygamber aleyhisselamın hayatında 19 tane meydan muhaberesi var. İrli ufaklı seriyeleri saymıyorum. Şimdi her seriyede bir kişi ölse bir sürü nedir? Yetim var. Ve yetimin insanların arasında çok olduğunu düşünün. Malı var. Ölmüş. Çocukları da küçük. Kim bakacak? Amcası, dayısı yanındaki. O vay o namaz kılanların haline diye bir sure iniyor dikkat ederseniz. Ne yapıyor onlar? Yetimin malına dikkat etmiyor. Veyahut bu dört evlilikle alakalı bir ayet-i kerime var. Hatırlıyor musunuz? O ne için indiğini biliyor musunuz? Kız çocuğunun malını üzerine alıyor. Ve büyüyünce mal hoşuna gidiyor. Başkasına gitmesin diyor. Kızı da alıyor. Mala da ne yapıyor? Konmaya kalkanlar var. Yani birçok ayetler hep yetime, öksüze haksızlık yapılmasından geliyor. Bu da nedir? Mal hırsı Müslüman da olsa insanları bazen ne yapabiliyormuş? Bozabiliyormuş. Demek ki buna da bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine Allah faizi, rüşveti, haksız kazancı ne yapıyor? Yasaklıyor. Çünkü bunlar insana hiçbir zaman fayda ne yapıyor? Vermiyor. Ve sürekli malı temizlemeyi, o pislikten arınmayı, malda eğer bir herhangi bir şey karışıksa ondan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim kurtulmamızı emrediyor. Zekatın Türkçe karşılığının ne olduğunu biliyor musunuz? Sahabenin birisi diyor ki ben diyor simsardım ve bu işten ismimden hiç hoşlanmazdım diyor. Ama diyor ticaret yaptığımız için ticaret yapana da simsar derlerdi diyor. Bir gün diyor Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam çarşıya çıktı ve dedi ki diyor ey tüccar topluluğu gelin. Bu diyor kelime benim bir hoşuma gitti diyor. Bir sevindim hemen koştum diyor. Malınızın kirini temizleyin. Biz dedik ki diyor ey Allah'ın Resulü nasıl temizleyelim? Malın kiri ne? Hata var söylemiyorsun. Arızalı söylemiyorsun. Yemin ediyorsun. Yapıyorsun yani herhangi bir şekilde hile yapmışsın. Zekat verin diyor. Çünkü sadaka, zekat, malın kirini ne yapar? Temizler diyor. Demek ki mal da ne yapacak? Bu şekilde temizlenecek. Ve Dikkat edin, bugün öksüz, yetim büyüyen bir çocuk nasıl olur? Demin Putin'den örnek verdik. Kasten bir şeyi örnek vermedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl büyüdü? Nasıl karakteri var? Hem liderlik tarzı var. Bak kaç derstir? Bir aydır Allah Resulü'nü anlatıyoruz. Bir ay değil, bir ömür boyu da anlatsak belki bitiremeyeceğiz. Var mı bir olumsuzluğu? Bakın Allah Resulü'nü örnek aldığınızda her yönünü örnek almanız gerekiyor. O da yetimdi, öksüzdü, hem de öyle bir ortamda.
Cahiliye ortamı,
şirk, küfür, had safhada, kimsenin kimseye değer vermediğini, kendi öz çocuğunu diri diri adam götürüyor, kuyuya atıyor, öyle bir ortamda bırakın karakterli olmayı, yani insan çok farklı bir ortama gider. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o itilmişlikte, o yıpranmada karakterini ne yapmıştır? Korumuştur ve gelen nesillere kıyamete kadar örnek bir kişiliği bizlere sağlamıştır. Bundan örnek vermemin kastım şu, hiç kimse, benim yaşantım şöyle, ben anadan babadan bir şey görmedim. İşte annem babam şöyleydi, ben şöyle büyüdüm, işte bana bir şey öğretmedi. Hiç kimse mazeret sahibi olmasın arkadaşlar. Bakın Allah Resulü gözümüzün nedir? Önünde. O öyle bir ortamda yetişti ki bizlere nedir? Örnektir. Örnek istiyorsan senin için Allah Resulü ne yapar? Yeter. Ama birilerinin aradığı gibi her yüzyılda örnek ararsak yaşanan Nurcu, Süleymancı, Kadir'i bilmem ne, bunlar ne yapar? Gider. Ben haçtayken bizim haç emrimiz, Allah kendisine rahmet etsin, Şeyh Albani'nin yıllarca talebeliğini yapan birisiymiş. Nedense adam biraz sert yapılıydı, Ürdünlüymüş. Benim namazıma taktı. Sen dedi, şu mezhepten misin? İbn Ömer'in mezhebinden misin? Yani el kaldırma yaptım. Yani onlarsa tamamen Şeyh Albani diyor ve başka hiçbir şey demiyordu. Şeyh Bin Baz'ın bir fetva kesinlikle kabul etmiyorlardı. Yani eğer bizler her asırda ya bu çok büyük alim deyip onun peşine gidersek Allah muhafaza dinde birçok hatalara ne yaparız? Düşeriz. Bizim için her yönlü insanlıkta da dinde de ölçü örnek nedir? Allah Resulü'dür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara muamelesini gördük. Büyüklere merhametini gördük. Kendisinin vasıflarını ne yaptık? Görmeye çalıştık. Ve hataları da, hatalı davranışları da cezalandırma yoluna gitmediğini, insanları dinlediğini, yapması gereken neyse ona göre davrandığını ne yaptık? Gördük. Hatta bir zina meselesinde itirafı düşünün. Sahabe geliyor, zina ettiğini söylüyor. Sen diyor bizim arkamızda namaz kıldın mı? Evet, git diyor, Allah seni temizler ediyor. Adam öbür vakitte yine geliyor. Aynı şeyi söylüyor. Öbür vakitte yine geliyor. Aynı şeyi söylüyor. Dördüncü vakitte gelince tutun bunu diyor. Ve kavmine iki adam gönderiyor. Sorun bakayım bunun aklında bir şey var mı? Onlar diyor ki yok. Kavmimizin en edepli ahlaklandı. Götürün rejim edin diyor. Götürün rejim edin diyor. Bakın. Yani dinliyor hatayı hemen. Halbuki zina edenin cezası ne? Hemen cezalandırma yoluna gitmiyor. Ertesi günü rejimden sonra bir kadın geliyor. Ey Allah'ın Resulü beni temizle. Sen diyor zannedersem diyor o şeyin beraber oldun. Evet diyor. Bakıyor kadın hamile. Sen diyor çocuğunu doğur da gel. Kadın çocuğu doğuruyor geliyor. Git diyor çocuğun eline ekmek tutsun da gelsin. Çocuk bir gün, kadın bir gün çocuğuyla geliyor ve çocuğun elinde kuru bir ekmek. Diyor ki git büyüt de gel. Yani ne yapıyor? Yani cezalandırma yoluna gitmiyor. Niye? Pişman olmuş. Tövbe etmiş. Yani o ona ne yapar? Yeter. Kadın hala kafayı bükünce Ebu Musa ile Eşari çocuğun kolundan tutuyor. Ali, ey Allah'ın Resulü. Kadın diyor arınmak istiyor. Bırak diyor. Ve kadın rejim edilmeye gönderiliyor. ve rejim ediliyor. Allah Resulü diyor ki eğer diyor onun tövbesi şu kara taşlığa dağılsaydı herkese ne yapardı? Yeterdi. Yani Allah Resulü dinde bu tür şeylerde cezalandırmaya değil ne yapıyor? Af yoluna ve onları kazanma yoluna gidiyor ve çocuklara verdiği değer, önem çok çok önemlidir. Büyüklere verdiğinin yanında çünkü onları eğitip onlar kimin yerine geçecek? Bizim yerimize geçecek. Onlara önem vermezsek, değer vermezsek o insanlar da ne yapacak? Bizim yerimizi alamayacak. Zaten garip geldik. İyice ne yapacak? Garip diyerek gidecek. Ve yine dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyevi zenginliklere bakışı da hep nedir? İtidal üzerine. Hiçbir zaman size verilen bir nimet yürüyüşünüzü, giyinişinizi, dünyaya bakışınızı, dine bakışınızı, kardeşinize bakışınızı ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Kimse Allah'ın verdiği bir nimetle birine ne yapmayacak? Tepeden bakmayacak. Eğer bunu yaparsanız Allah muhafaza o size rahmet değil, ne getirmiştir? Bela. Lokman suresindeki hatırlarsanız bir ders yapmıştık. Lokman oğluna nasihat ederken neleri öğretiyordu? Çalımlı çalımlı yürüme, kibirlenme, öyle mi? Sesini yükseltme, önce şirk koşma, anaya babaya üfleme. Demek ki bunlar çocuğa takınılacak ilk vasıflardan birisi. Her ana babanın Lokman suresini ezbere bilip bu nasihatları ezberlemesi ve çocuklarına iyi bir nasihatçi olması gerekiyor. Evet kardeşler, Allah hepimize hayır versin. Netice itibarıyla şunu diyebiliriz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle, çevresiyle barışmış, barışık içinde bütünleşmiş bir insan ve Allah beni de sizi de onun izinde gitmeyi nasip etsin. Neslimizi de onun izinden giden samimi insanlardan eylesin. Allah anlattığımız doğrulara ters düşenlerden eylemesin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İsteyen alabilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etevbe. Elhamdülillahi Rabbil alemin.